Ayrım 4.
Bak, buralarda kimse yok. Nasıl sokmuş acaba? Belki de kömürlükten. Yüreği küt küt atıyordu bacaksızın. Acaba kendisinin zile dokunduğunu biliyor mu diye. Bilet almıştır Mahir amcadan. Onun eski okulu değil mi? Bir şey düşünmüştür elbet. Ben biliyorum dedi bacaksız övünerek. Tam Sevir'in yanında önemli kişi olmanın zamanı gelmişti. Anlamadım dedi Sevir. Neyi biliyorsun sen? Şeyi, nasıl girdiklerini. Nasıl girmişler? Birden durakladı bacaksız. Kötü mü yapıyordu yoksa? Hiç açmasa daha mı iyiydi? İyi ama şu sokakta, şu mahallede, İstanbul denen kocaman kentte nasıl önemli kişi olurdu? Bildikleri hep kendinde kalırsa, açığa çıkmazsa? Nereden mi girdiler dedi. Nereden olacak? Okulun arka kapısından. Neden önemsemiyordu bulup açığa vurduğu gizli olayı, hem de yüreklilik gösterip içine girdiği bu karışık işi? Demek okulun kapısından biletle girmediler, öyle mi? Diye sordu Sevin. Yok, biletle girmediler. Ben de sandımdı ki herkesin elinde bilet. O kadar bileti nereden bulsun Yılmaz abi? Bulamazsa herkesin önüne geçip de sizi götüreceğim demesin. Demek boşa gitmişti bildiklerinin açıklaması. Peki ama, dedi Sevin, bütün bunları sen nereden biliyorsun? Hah, istediği ilgiyi şimdi bulmuştu işte. Bilirim ben, dedi. Bak ben bunları biliyorum da kırk yanan Ferit'i gene de seyretmedim. Neden seyretmiyorsun anlayamadım. Beni götürmezlerse, hadi gidelim demezlerse neden gideyim? Seksek'in annesi tenekelerini doldurmuştu. Sıra bacaksızdaydı. Hadi, hadi Sevil, dedi. Koy bidonunu da dolsun. Doldurmak için hiç atılmıyordu sarı Sevil. Sıra senin, dedi. Sen benden önce geldin. Olsun, sen doldur, annem bekler seni. Sanki kendi annesi beklemiyormuş gibi. Sevil hiç nazlanmadı. En cana yakın gülüşüyle baktı yüzüne. O kadar arkadaşça bir gülüştü ki bacaksız bu gülüş için annesinden azar da işitebilirdi, dayak da yiyebilirdi. Demek sen gitmedin oraya, dedi Sevil. Çağrılmadık yerde ne işimiz var değil mi ya? Arkadaşça bir konuşmaydı bu. Sevil, Ferit Küçük Uçman diye bir şiir okuyacaktı, dedi. Nasıl, okuyabildi mi? Bilmem, okurken bir patırtı, ne patırdısı, şiirin ortasına doğru bütün ziller çalıverdi birden. Ne zilleri, ben hiç bu kadar zilin hepsinin birden çaldığını hiç duymadım. Parmağımı bile zile basar basmaz, bir de ne göreyim bütün ziller. Sığınakta bile tam dört zil, bir de düdük, ama ne düdük, okul başıma yıkılıyor sandım. Yaktım fenerimi, çıktım arka kapıdan dışarı. Neler anlatıyorsun sen, doğru mu bu anlattıkların? Şimdi bulmuştu aradığı ilgiyi işte. Her şeyi anlatabilirdi Sevil'e. Hem Sevil yabancı değil ki. Musluğun altındaki bidon dolmuş taşıyordu. Dolup taştığını görmüyordu ikisi de. Yılmaz abi bana dedi ki kırk yalan Ferit Küçük Uçman şiirini okumaya başlayıp da ortalarına doğru geldi mi dokunuver düğmeye dedi. Hangi düğmeye? Kutunun içindeki düğmeye. Ha, anladım. Sonra? Sonrası tepemde bir patırtı, bir gürültü, Hacı Kalfa okulu tepeme yıkılıyor sandım. Ellerini çırpıyordu Sevil. Aman ne güzel. Sonra bütün salondakiler yerlerinden kalkıp kaçtılar patır patır. Sokağa mı? Sokağa da kaçabilirlerdi. Kalın bir ses, herkes yerine otursun, bir şey yok dedi. Tam ben o sırada sığınaktan çıktım. Bir aralıktan yürüdüm, çıktım dışarı. Nereye çıktın? Çöplüğe çıktım. Ne yaptın çöplükte? Ne mi yaptım? Şey yaptım. Şey mi yaptın? Canım, çöplükte ne yapılır? Yürüdüm çıktım arka sokağa. Sonrası hiç kimseye görünmeden geldim eve. Aa, senin bidon dolmuş da taşıyor bile. Sevil şaşkın şaşkın bakıyordu bacaksızın yüzüne. Demek ayağa kaldırdın herkesi. Kaldırdım ya. Çok güzel. Hiç hoşlanmıyorum Şefika teyzeden de oğlundan da. Görmedik şeyler. Annesi kürkünü giyip de pencerelere baka baka bizim kapının önünden geçmiyor mu? Annem deli oluyor. Peki sana o alarm zile dokun diye kim söyledi? Biliyordu bacaksız sorunun buraya gelip dayanacağını. Kim söyleyecek? Ben kendim dokundum. Baktım ki sığınağın duvarında bir zil düğmesi var. Üzerine incecik bir kağıt yapıştırmışlar. Demek ki her zaman bu düğmeye basmak yok. Ya ne zaman basılacak? Kırk yalan Ferit Küçük Uçman şiirini okurken. Sevil katına katına gülerken birden durdu. Ta karşıdan gelenlere bakıyordu. Kim onlar? Diye sordu Bahri. Sakın Şefika teyze olmasın. Kürklü mürklü bir kadın. Hem de o, dedi bacaksız. Yanında da kırk yalan Ferit. Küçük Uçman. Sevil duyulur duyulmaz bir sesle Şefika teyze dedi. Kadının kaşları çatılmıştı. Bakmıyordu yüzlerine. Yeniden seslendi. Şefika teyze. Ferit küçük uçmanı okudu mu? Kadın onlardan yana başını bile çevirmeden. Okudu dedi. Dağıldılar mı okuldan? Dağılmadılar. Siz neden çıktınız ya? Bacaksız işin içinde olduğundan. Bak Sevil dedi. Ferit nasıl yürüyor, sünnet olmuş gibi. Doğruydu. Annesi adımlarını Ferit'in yürüyüşüne uydurduğu için hızlı gidemiyordu. Neden öyle gidiyor dersin diye sordu Sevil. Ferit benzerileri çalınca korkmuş, korkunca da anladım. Bak pantolonunun önüne tüm ıslak. Ördekler gibi yürüyordu Ferit. İki yanına sallana sallana. Bacaksız dayanamadı. Sidikli Ferit diye bağırdı arkasından. Sus dedi annesi. Su döküldü çocuğun önüne. Su içerken. Hem de küçük su değil mi teyze? Küçük büyük su işte. Onları duyurabilmek için bağırmayı sürdürdü. Sidikli Ferit, sidikli Ferit. Güneşe dur da önünü kurut. Bacaksızın annesi elinde ekmek zeytin bakkaldan dönüyordu. Bak şu bacaksız musibete diye yürüdü üzerine. Su doldurmaya diye çıkmadın mı sen evden? Sana ne elin sidiklisinden bir. Hani kovan senin? Bidonun dolup taştığını görünce büsbütün tepesi atmıştı. Hele şunlara bakın dedi. Ben evde su doldurup gelecek diye bekliyorum. Onlar da çeşme başında çeneye dalmışlar. Yürü bakalım. Bir dakikada dolu veren kovayı eline almış, ekmekle zeytin de Bahri'nin eline tutuşturmuştu. Al şunları da zıkkımlanırsın evde. Düş önüme. Şaşkınlıktan Sevil'in karşısında dikilip duruyordu. Annesi dayanamadı, kıçına bir şaplak indirdi. Yürü, daha duruyor, bacaksız seni. 8. bölüm. Kasabın oğlu Tomruk Hasan çantasını açmış, bacaksıza mavi kağıda sarılı uzun bir çikolata gösteriyordu. Bak, senin var mı böyle çikolatan? Bak, benim 3 tane şekerim var. Senin böyle karamelan var mı? Benimki fındıklı. Benimki de damgalı. Tomruk böylesini ne görmüş ne de duymuştu. Nasıl oluyor damgalısı dedi. Çok mu tatlı oluyor? Tadı öbür şekerler gibi de kendisi başka. Canım kaç kuruş onu söylesen. Bu parayla alınmaz ki, damgalı şekerleri para versen de alamazsın. Aç da bir göreyim. Açmam. Aç canım. Onları nerede açacağımı ben biliyorum. Nerede açacaksın? Birini Kerem'in yanında, birini Zeynep'in yanında, öbürlerini de Sevil'in yanında. Gülten'in yanında açmak için de bir şeker gerekirdi ya. Yoksa Zeynep ve Kerem için bir tek karamel mi açmalıydı? Ama ne olursa olsun şu çikolatasıyla şişinen koca kafalı Tomruk'a birini açıp göstermeliydi. Bak dedi. Açıyorum. Damga neymiş gör. Oysa kendisi derse girerken birini açmış da bakmış bir yazı görmüştü. A vardı yazının başında. Bir de şöyle bir harf. Babası K diyordu bu harfe. İkisi birden ne olurdu acaba? Öğretmen Haydar Aybekler pencereden bakıyordu. Sen öğretmeni gözetle dedi bacaksız. Gelirken dürt ayağını beni. Olur dürterim hadi aç. Karamelayı sıranın altına doğru uzattı. Önce açtığı için kağıdı gevşekti. Hemen çıkıvermişti damga ortaya. Bak dedi. Görüyorsun ya işte damga. Tomruk bir göz atmış hemencecik de okuyuvermişti. Akmarslık. Dur çekme gerisini de okuyayım. Ne? Akmarslık mı? Okunuyor demek. Bir de şey var. Tut da göreyim. Çete. Vay anasını dedi içinden bacaksız. Demek bu damga Akmarslık çetesinin damgası. Ne yapmıştı da göstermişti bu koca kafalıya. Şekeri sade sarmadı cebine soktu. Öğretmenin verdiği yazıyı baka baka yazalım dedi. Neden baka baka yazacakmışım? Ben okuya okuya yazarım. Gerçekten de okuya okuya yazıyordu bu Tomruk. Nasıl olurdu da okurdu zor yazıları koca kafalı. Neredeyse Akmarslık çetesini de bir bakışta okuyacaktı. Oysa ikisi birlikte başlamıştı okula. Kalem gene sol elindeydi bacaksızın. Alfabeye bakıp bakıp yazıyordu ama hiçbirini okuyamıyordu yazdıklarının. Pamuk altını kızdırdığı için alfabenin neresinde altan görse bir bakışta tanıyordu öfkesinden. Topun ortasında da top gibi yuvarlak bir O vardı. Bu yüzden görür görmez okurdu onu da. Tanıdığı yazılardan bir de at vardı. A'yı çok seviyordu. Görür görmez tanıyordu. A ile başlayan bütün yazılar neden at olmuyordu acaba? Yazmak ne de olsa kolaydı da okuması çok zordu. Hele sol eliyle yazarsa yazmaktan kolay bir şey yoktu. Durup dururken soru verdi Tomruk. Akmarslık ne demek diye. Ne demesi var mı? Akmarslık, akmarslık demek işte. Bunu bilmeyecek ne var? Akmarslık, karamarslık, sarımarslık. Ben karamarslıkı biliyorum. Nereden biliyorsun? Babamın gazetesinde gördüm. 12'sini birden yakalamışlar. Uyanır gibi olmuştu bacaksız. Sakın dedi, bunlar sigara satarken yakalanmasınlar. Hem de Beyoğlu'nda. Sigaraları da vardı ellerinde. Yazık, yakalanmışlar ha. İyi çocuktu Keriz Arif. Ha, işte o. Ne dedin, Keriz Arif mi dedin? Kendine gelir gibi olmuştu. Öyle bir şey demedim ben. Demek sen hep bunları okuyorsun gazetede ha? Okuyorum ya. Bizim öğretmen okutuyor bana. Nerede okutuyor sana? Bizim evde. Gazeteyi gördüm masanın üstünde. Oku bunları dedi. İkisinin gözü de aynı anda öğretmene kaymıştı. Haydar Aybekler pencere önünde daldırıp gitmişti. Bir ara uyanır gibi olunca "Heyet!" diye bağırdı. "Kim konuşuyor orada?" Tam o anda Tomruk konuşuyordu. Görmüştü öğretmen ama bugün nedense pişkinliği üzerindeydi. "Yazın hadi," dedi. "Ne duruyorsunuz? Sen gene sol eline aldın kalemi ha? Nerede cetvel? Verin bana şu cetveli." "Bacaksız Bahri, bulursun da vurursun elime," dedi içinden. "Nerede cetvel diyorum?" "Buradaydı öğretmenim," dedi Orhan. Taş kafa Orhan sırasının içine eğilmiş arıyor, bir türlü bulamıyordu cetveli. "Birinci derste buradaydı öğretmenim. Gitmiş cetvel." "Nereye gider be?" Cetvel gideceği yere çoktan varmıştı. Bacaksız cetveli pantolonun paçasına doğru uzatmış, Yılmaz abisine teslim etmişti. O saklayacaktı cetveli. Geri verilmesi gerekirse verecekti. "Ha? Nerede cetvel? Sende mi?" "Ben de değil öğretmenim." "Nerede ya? Kime verdin söyle. Yoksa biliyor muydu öğretmen?" Korkulurdu bu öğretmenlerden. Kimi zaman öyle karışık işleri çözümleyip atarlardı ki başkomiseri taş çıkartırlardı suç işlerinde. "Verdin değil mi birine saklasın diye?" Bak hele, saklasın diye verdiğini bilmişti ama kime verdiğini bilmiyordu demek. Bacaksız da söylemeyecekti işte. Geçenlerde ağzından kaçırmıştı Sevil'e. Bir daha öyle boş boğazlık etmeyecekti. Söylese öğretmen aferin mi diyecekti ona. Ortaya çıkarılan cetvel küt diye elinin üstüne inecek değil miydi sonunda? Harıl harıl sıralar aranıyor, cetvel bir türlü bulunamıyordu. Öğretmen kızmıştı. "Mutlaka senin parmağın var bu işin içinde. Alacağın olsun senin," dedi. Bacaksız bu sözler sanki kendisi için söylenmiyormuş gibi hiç oralı değildi. Kalemi sol elinden sağ eline aktarmış, çarpık çurpuk da olsa yazıp gidiyordu. Onu rahatlıkla yazısını yazması sinirlendirmişti Haydar Aybekleri. "Çık sıradan," diye üzerine yürüdü. Sırasına eğilip baktı, cetvelin çantasına girmeyeceğini bildiği halde "aç bakalım çantanı," dedi. Cetvelin kırıklarını arıyor olmalıydı. Bulamayınca büsbütün sinirlendi. Sol elle yazı yazma işi unutulmuş, suç konusu cetvel hırsızlığına dönmüştü. Kimdi bu cetveli ortadan yok eden? Kimdi bu sınıfta öğretmenin en işine yarayan bu aracı bile bile saklayan? Kimdi sınıfın düzenini bozan haylaz? Öğretmen Orhan'ın yanında oturan Gürol'un üzerine doğru eğilerek sordu. "Sen ilk ders gördün müydü cetveli buralarda?" "Gördüm öğretmenim." "Neredeydi?" "Bahçeye giderken sıranın üstünde gördüm." "Demek bugün vardı cetvel, öyle mi?" "Vardı. Aldım da bakın şunları çizdim." "Herkes çıksın sırasından dışarı," dedi Haydar Aybekler. İki ders arası bu cetvel nereye gidebilirdi? Mutlaka sınıfta olmalıydı. En öndeki sırayı aradı, yoktu. "Oturun siz," dedi. "Geçin yerinize." Tam ikinci sırayı arıyordu ki kapı vuruldu. Olsa olsa geç kalan bir öğrencidir diye düşündü. "Gir," diye seslendi. Başını kapıya bile çevirmeden. Kapı bir süre açık kaldı. Sonra çocukların hiç görmediği, tanımadığı bir adam girdi içeri. Onu tanımadıkları için hiç kıpırdamamışlardı bile. Tanısalar ne olacaktı ki? Ayağa yeniden kalkacak halleri yoktu. Zaten ayaktaydı bütün sınıf. Arkasından müdürün girdiğini görünce toparlandılar ama saygılarını belirtmek için hiçbir davranışta bulunamamışlardı. Sırası aranan iki öğrenci tüm sınıf adına hem de ayaklarını yere vurarak pat diye kalkmışlardı ayağa. Haydar Aybekler'in saygıyla koşup selamlamasından gelinin en azından bir müfettiş olacağını bulup çıkarmışlardı çocuklar. Henüz kim olduğu bilinmeyen o gösterişli kişi, "Neden ayakta bunlar?" "Cetvel," dedi şaşkınlıkla öğretmen. "Cetvel tahtasını arıyorduk efendim." "Ne cetveli bu? Çizmek için lazım oldu da." müfettiş dalıp gittiğine bakılırsa çok şeyler düşünüyordu. Cetvel kimindi? Bu cetveli kim kullanacaktı? Bu cetveli kullanan hangi işte kullanacaktı? Böyle bir cetvel bugün bu sınıfa gelmiş miydi? Böyle bir cetvel bu sınıfa geldiyse kim saklamıştı? Nereye, niçin, nasıl? Bu kadar çocuğu ayağa kaldıran bir olay müdürle müfettişle bir araya gelince mutlaka aydınlığa çıkmalıydı. Her ikisi de şu kadar yıldır bu mesleğe emek vermişler, kafa patlatmışlardı. Müfettiş ilk kez sevecenlikle yumuşak yumuşak, "Oturun çocuklarım, yerinize," dedi. Sanki öğretmenden izin alırlarmış gibi bekledi. "Haydar Bey, geçsinler değil mi yerlerine?" "Rica ederim efendim, geçsinler efendim." "Hay hay, ne demek efendim, siz münasip gördükten sonra." Yerlerine geçen çocukları bakış alanına toplayabilmek için bir iki adım ortaya, biraz da geriye kayarak, "Çocuğum," dedi, "kimindi bu cetvel?"
"Benimdi," dedi Taşkaf Orhan.
"En çok kim kullanıyordu sınıfta bu cetveli?"
"Ben," dedi Orhan.
Senden sonra yanında oturan yanıtladı.
"Ben de," diyecek oldu. Susturdu müfettiş. "Elbet sen de kullanacaksın. Başka?"
İşin sarpa sardığını anlayan öğretmen renk değiştirmeye başlamıştı. Hiç kül yutacak adama benzemiyordu bu müfettiş. "Keşke elinin üzerine vurmasaydım," diye düşündü. İzleri hala duruyor. Nereden düşmüştü onun sınıfına bu salak? Tam denizim görüp bir üst dereceye yükselecekti bu yıl. Gel gelelim, hiç de işin peşini bırakacaklardan değildi bu müfettiş.
"Oğlum," diye sokuldu Orhan'a,
"öğretmeniniz bu cetveli nerede kullanıyor, hangi işlerde?" Orhan şaşırmıştı. Bir öğretmene baktı, bir bacaksıza. Sonra gözlerini önüne dikip sustu.
"Söyle," dedi müfettiş, "bu cetvelle ellerinize mi vuruyor yoksa?"
Bütün bakışlar birden bacaksızın üzerine dönüvermişti. Cetvelin kimin eline vurulduğu çıkıvermişti ortaya. Şu koca kafadan başkasına yakışır mıydı bu cetvel tahtası? Kim bilir ne salaklıklar yapıyordu da hak ediyordu ellerine vurulmayı. Yoksa eline değil de bu kocaman kafaya mı vuruyordu öğretmen acaba? Doğru, tomruk Hasan'ın sırasına yöneldi müfettiş.
"Uzat," dedi.
"Koy sıranın üzerine ellerini de göreyim." Tomruk bu sabah evden kaçmıştı. Annesi tırnaklarını kesmek istemişti de "geç kalıyorum, sonra keserim," demişti. Ah, neden annesinin sözünü dinleyip tırnaklarını kesmemişti? Yakalanmıştı işte. Nasıl uzatabilirdi? Nasıl bu pis tırnakları müfettişe gösterebilirdi?
"Uzat diyorum sana," dedi müfettiş.
"Yarın keserim öğretmenim. Vallahi billahi keserim. Gözüm çıksın."
"Ne kesiyorsun be?"
"Tırnaklarımı öğretmenim."
"Sen uzat eli. Ne biliyorsun tırnaklarına bakacağımı?"
Ancak parmaklarının ucunu koyabilmişti sıraya.
"Hele uzat. Koy şöyle elini de göreyim."
Tırnaklar için hazırlanmadığını gören Hasan, sıranın ortasına tombul tombul ellerini yapıştırmıştı. Üzerine eğilip bakan müfettiş, cetvelle bu elin neresine vurulduğunu inceliyor, hiçbir iz göremiyordu.
"Çıkar defterini," dedi.
Sayfalarını teker teker çeviren müfettiş, onun inci gibi yazısını görünce dayanamadı.
"Aferin," dedi.
"Güzel güzel yazmışsın. Yazın da çok güzel."
"Benim okumam da güzel öğretmenim."
"Ya, bu koca kafalı çocuğa hiç yakıştıramıyor gibiydi yazmayı okumayı. Çok çalışıyorsun demek." Birden içli dışlı oluvermişti Hasan.
"Beni öğretmen çalıştırıyor evde," dedi.
"Ne? Öğretmen evde mi çalıştırıyor?"
"He ya, evde çalıştırıyor. Ayrıca bütün bunları bana evde yazdırıyor."
İkinci bir defter çıkarmış, hızlı hızlı sayfalarını çeviriyor, daha hızlı açabilmek için parmağını diliyle ıslatıyordu.
"Demek öğretmen seni evde çalıştırıyor, öyle mi?" dedi.
Sonra tam soruşturma yapan bir müfettiş sorusu bulup çıkardı.
"Kimin evinde çalıştırıyor öğretmen seni, yoksa sen mi evine gidip onu rahatsız ediyorsun?"
"Yok, o bizim eve geliyor."
Cetvellik suç neredeyse unutuluyordu. Bacaksız sorunun kendisine çevrilmesi için fıldır fıldır müfettişe bakıyor, ondan bir ses çıkmazsa işe ben karışsam mı diye düşünüyordu.
Müdür Haydar Aybekler'e yanaşıp sordu yavaşça.
"Doğru mu Haydar Bey söyledikleri?"
"Bizim komşu da ayda yılda bir."
Müfettiş de düşünmüştü bu işin savunmasını.
Şu cetvel işini bir sonuca bağlamadan ikinci soruşturmaya geçemezdi. Birden sıranın üstüne iki elini koyup kendisinden soru bekleyen bacaksızı görünce her şeyi bir anda anlayıvermişti. Ellerden biri cetvelin demiriyle çizgi çizgiydi işte. Demek aradığı öğrenci karşısında duruyordu. Birden herkesi şaşkınlıkla bırakan sorusunu soruverdi bacaksıza. Nerede cetvel? Hemen git getir. Birden ne yapacağını şaşıran bacaksız Bahri sıradan çıktı. Kapıya doğru giderken durdu. Öğretmenim dedi. Dersten sonra gidip getirsem?
Söz mü? Dedi müfettiş. Alıp geleceksin değil mi?
Söz öğretmenim. Sakla diye verdim ben Yılmaz abiye.
Tamam, cetvel çıkmıştı ortaya.
Cetvel Orhan'ın sırasından alınmış, Yılmaz'a verilmişti.
Peki oğlum, dedi müfettiş. Gel bakalım, sen de göster şu defterini.
Bacaksız sayfaları çevirdikçe eğilip bakıyordu. Bu defteri iki kişi mi kullanıyor diye sordu şaşkınlık içinde.
Yani bütün bu yazıların hepsini de sen mi yazdın?
Ben yazdım. Şunları kim yazdı?
Gösterdiğim yazılar sol eliyle yazdıklarıydı.
Ben yazdım onları da.
Ne kadar güzel. Ya şunları?
Sağ eliyle yazdıklarını soruyordu.
Onları da ben yazdım. Anlar gibi olmuştu müfettiş. Şu güzel yazıları hangi elinle yazdın onu söylesen.
Sol elini uzattı müfettişe doğru.
İşte bu elimle.
Müfettiş dayanamadı, yapıştı bacaksızın sol eline.
Bakın müdür bey dedi. Düzgün yazı, güzel yazı yazan elin nasıl ödüllendirildiğini görün.
Müfettiş tuttuğu eli sevecenlikle sıranın üstüne bırakıp çizik çizik olan yerlerin üzerine kendi elini koydu.
Gelelim şu kargacık burgacık yazıları yazan beceriksiz ele.
Onu da tutup kaldırdı yukarı.
Bakıyorum dedi. Bu el hiç de beceriksizliğinin cezasını çekmişe benzemiyor. Ne yara ne bere. Ne ezik ne çizik. Sanki o düzgün yazıları bu el yazmış. Ah ne güzel.
Sonra müdüre döndü, kaşlarını çattı.
Buyurun odanıza çıkalım.
9. Bölüm.
Müfettişle müdür öğretmenle görüşmeyi daha sonraya bırakarak üst kata çıkmak üzere merdivenleri yönelince hademe Safiye Hanım yollarını kesti.
Başkomiser Nail Bey sizi bekliyor.
Ne? Başkomiser mi? Diye sordu müdür şaşkınlıkla. Ne yapacakmış beni?
Ne bileyim, buyur ettim içeriye de girmiyor müdür bey.
Gerçekten de başkomiser müdür odasının önünde ayakta bekliyordu. Hademeler için konan sandalyeye bile oturmamıştı.
Hayrola Nail Bey, yine can mı kırdı bizim haylazlar?
Yok efendim, bu seferki biraz önemli. Neredeyse cana kıyacaklardı.
Demeyin canım, demek işi ilerlettiler öyle mi?
Müfettiş beyin yanında yüzümüzü kara çıkaracaklar, yazık.
Odaya girip yerlerini almışlardı. Hala yatışmışa benzemiyordu başkomiser. Boş laflara dalıp işi uzatacaklardan değildi.
Birinci şube yakamı bırakmıyor kaç gündür diye başladı. Şu rastlantıya bakın ki ben de oradaydım. Olayın geçtiği yerde.
Neresi orası diye sordu müdür.
Canım Hacı Kalfa okulunun salonu.
Demek müsamerelerine siz de onur verdiniz o gün.
Alay mı ediyor yoksa diye kuşkuyla baktı müdürün yüzüne.
İki okulun öğrencileri de yönetmenleri de birbirlerini hiç çekemezlerdi. En olgunu gene de öğretmenlerdi.